Ayrım 67.
Sayfa 515. Kendisi 12. olarak Hes Prensi'nin bütün birliğine karşı Andernach'ın eski kaleleri arkasında dayandı. Ancak düşman topları korkuluğun çizgisinden istihkam bayırına kadar bir delik açınca ordunun ana kuvvetlerine çekildi. Marşiyen'de bir kurşunla kolunun kırıldığı Montpellier Savaşı'nda Kleber'in komutası altındaydı. Sonra İtalya sınırına geçti. Orada Joubert'le birlikte Tende Boğazı'nı koruyan 30 humbaracıdan biriydi. Joubert general yardımcısı oldu, Pommersi'de asteğmen. Bonaparte'a Berthier topçu, süvari, humbaracı oldu dedirten Lodi gününde misket ateşi içinde Berthier'in yanındaydı. Eski generali Joubert'in Novi'de kılıcını kaldırıp ileri diye bağırdığı anda düştüğünü gördü. Savaş gereğince birliğiyle Cenova'dan küçük bir limana giden karakol gemisindeyken 7-8 İngiliz yelkenlisinin arasına düşmüştü. Cenovalı komutan topları denize atıp askerleri ambara saklayıp bir ticaret gemisi gibi geçmek istiyordu. Pommersi bayrak direğine 3 renkli bayrağı çektirdi. İngiliz harp gemilerinin topları altında kahramanca geçti. 20 mil ileride cüreti artarak Sicilya'ya kuvvet götüren, güverte kaplamalarına kadar insanla, atla dolu kocaman bir İngiliz nakliye gemisine saldırdı, esir aldı. 1805'te Arşidük Ferdinand'dan Günzburg'u alan Mahler tümenindeydi. Wettingen'de mermi yağmuru altında 9. Dragon süvarilerinin başında ölüm derecesinde yaralanan Albay Maupetit'i kurtardı. Austerlitz'te düşman ateşi altında kademe nizamıyla yapılan o mükemmel yürüyüşte üstünlük gösterdi. Rus İmparatorluk muhafız süvarileri 4. Ordunun taburunu ezdiği zaman Pommersi bunun öcünü alarak muhafız kıtasını yenenler arasındaydı. İmparator ona nişan verdi. Pommersi sırasıyla Wurmser'in Mantova'da, Melas'ın İskenderiye'de, Mack'ın Ulm'da esir edildiğini gördü. Mortier'in komuta ettiği Hamburg'u işgal eden büyük ordunun 8. müfrezesinde o da vardı. Sonra eski Flandre alayı olan 55. alaya geçti. Eylan'da bu kitabın yazarının amcası olan kahraman yüzbaşı Louis Hugo'nun 83 kişilik birliğiyle tek başına 2 saat düşman ordusunun bütün kuvvetine karşı durduğu mezarlıktaydı. Bu mezarlıktan canlı çıkan 3 kişiden biri de o oldu. Friedland'da bulundu. Sonra Moskova'yı gördü, sonra Berezina'yı, sonra Lützen'i. Bautzen'i, Dresden'i, Wachau'yu, Leipzig'i, Gelenhausen geçitlerini. Sonra Montmirail'i, Château Thierry'i, Craon'u, Marne kıyılarını, Aisne kıyılarını, Laon'daki korkunç durumu gördü. Arne-le-Duc'te yüzbaşı olarak 10 kazağı kılıçtan geçirdi. Generalini değil de onbaşısını kurtardı. Bu arada kendi de doğrandı. Yalnız sol kolundan 27 kemik kırığı çıkardılar. Paris Anlaşması'ndan 8 gün önce bir arkadaşıyla yer değiştirmiş süvari birliğine girmişti. Eski devirde çifte el dedikleri şey vardı onda, yani asker olarak kılıcı ya da silahı, subay olarak da süvari taburunu ya da piyade taburunu aynı şekilde idare etmek kabiliyeti vardı. Askeri eğitimle mükemmelleştirilen bu kabiliyetten bir takım özel kuvvetler doğmuştur. Mesela dragon süvarileri hem süvari hem piyadedirler. Napolyon'a Elba Adası'nda arkadaşlık etti. Waterloo'da Dubois Tugayı'nda zırhlı süvari tabur komutanıydı. Lüneburg taburunun sancağını alan oydu. Bayrağı getirip imparatorun ayaklarına attı. Baştan aşağı kana batmıştı. Bayrağı koparırken suratına bir kılıç yemişti. İmparator pek memnun olmuştu. Albaysın, baronsun, lejyon donör subayısın diye bağırdı. Pommersi de efendimiz size dul karım adına teşekkür ederim dedi. Bir saat sonra Oen uçurumuna düşüyordu. Şimdi kimdi bu George Pommersi? Luarlı haydudun ta kendisi. Onun hikayesinin bir parçasını görmüştük. Hatırlanacağı gibi Waterloo'dan sonra Oen çukur yolundan kurtulmuş, orduya yetişmeyi başarmış, bir seyyar hastaneden öbürüne sürünerek Loire konak yerine kadar gelmişti. Restorasyon ona yarı maaş bağlamış, sonra da hep orada oturmak zorunda tutarak, yani göz hapsinde bulundurarak Vernon'a göndermişti. 18. Louis, 100 günde olanların hiçbirini olmamış sayarak, onun ne Legion d'Honneur subaylığını tanımıştı, ne albay rütbesini, ne de baron ünvanını. O da kendi yönünden Albay Baron Pommersi diye imza etmek fırsatını hiç kaçırmıyordu. Bir tek eski mavi elbisesi vardı, Legion d'Honneur nişanını ona takmadan sokağa çıkmıyordu. Savcısı ona mahkemenin kanunsuz nişan taşıma suçundan hakkında kovuşturma açacağını bildirdi. Bu haber kendisine yarı resmi bir aracıyla ulaştırıldığında Pommersi acı bir gülüşle şu karşılığı verdi. ''Bilmiyorum, acaba ben mi Fransızcayı anlamıyorum yoksa siz mi bu dili konuşamıyorsunuz? Ama durum şu ki hiçbir şey anlayamıyorum.'' Sonra 8 gün üst üste nişanını takarak sokağa çıktı. Kimse ona bir şey söylemeye cesaret edemedi. 2-3 defa Milli Savunma Bakanı, Eyalet Başkomutanı ona ''Bay Komutan Pommersi'' diye mektup yazdılar. Mektupları açmadan geri yolladı. Gene o günlerde St. Helena'da bulunan Napolyon'da Sir Hudson Lowe'un General Bonaparte diye gönderdiği mektuplara karşı aynı şekilde davranıyordu. Pommersi en sonunda söylememize izin verilsin, imparatoruna benzemişti. Tıpkı bunun gibi Roma'da da Kartacalı esir askerler vardı. Flaminius'u selamlamayı reddederler, Anibal'in ruhunun bir parçasını içlerinde taşırlardı. Bir sabah kralın savcısına Vernon'un bir sokağında rastladı, yanına gitti. Sayın savcı, yara izini taşımama izin var mı diye sordu. Süvari taburu komutanının yarım maaşından başka hiçbir şeyi yoktu. Vernon da bulduğu en küçük evi kiralamıştı. Orada gördüğünüz gibi yalnız yaşıyordu. İmparatorluk devrinde iki savaş arasında Guy Norman'ın kızıyla evlenecek bir zaman bulmuştu. Yaşlı beyefendi pek öfkelenmişti ama içini çekerek en büyük aileler bile bundan kaçamadılar diyerek razı olmuştu. Her bakımdan mükemmel, terbiyeli, nadir rastlanır, kocasına layık bir eş olan Bayan Pommersi 1815'te bir çocuk bırakarak öldü. Bu çocuk albayın içinde bulunduğu yalnızlıkta onun en büyük neşesi olabilirdi. Ama dede torununu ille kendi yanına almak istemiş, vermezlerse mirasından yoksun edeceğini bildirmişti. Baba çocuğun yararı uğruna bu isteğe boyun eğmiş, çocuğuna sahip olmayınca da çiçekleri sevmeye başlamıştı. Zaten her şeyden vazgeçmişti. Ne hareket ediyordu ne de kötülük düşünüyordu. Düşüncesini şimdi yaptığı masum şeylerle eskiden yapmış olduğu büyük şeyler arasında bölüştürüyordu. Vaktini ya yeni bir karanfil yetiştirmeyi ummakla ya da Austerlitz'i anmakla geçiriyordu. Bay Guy Norman'ın damadıyla hiçbir ilgisi yoktu. Albay onun gözünde bir hayduttu, o da albay için bir mankafa. Guy Norman albaydan hiç söz etmezdi, yalnız arada bir baronluğuna dair alaycı imalarda bulunurdu. Kesin olarak anlaşmışlardı. Pommersi oğlunu görmek, onunla konuşmak için uğraşmayacaktı. Yoksa çocuk kovulacak, mirastan yoksun edilip kendisine geri verilecekti. Guy Norman'lar için Pommersi bir cüzzamlıydı. Çocuğu kendi diledikleri gibi yetiştirmek istiyorlardı. Bu şartları kabul etmekle albay belki hata etmişti ama onlara boyun eğdi, iyi davrandığını, yalnız kendini feda ettiğini sandı. Guy Norman, babanın mirası az bir şeydi ama büyük kızının mirası epeyce önemliydi. Bakire olan bu teyze annesi tarafından çok zengindi, mirası ileride kız kardeşinin oğluna kalacaktı. Marius adını taşıyan bu çocuk bir babası olduğunu biliyordu ama daha fazla bir şey bilmiyordu. Kimse onun hakkında ağzını bile açmıyordu. Bu arada büyük babasının kendisini götürdüğü toplantılarda fısıldaşmalar, imalı sözler, göz kırpmalar küçüğün kafasında bazı şeyler uyandırmıştı. En sonunda bir şeyler anlamaya başlamıştı. kendi soluk aldığı ortam diyebileceğimiz fikirleri, kanaatleri tabii bir süzülme, ağır ağır işleme sonucu olarak kavradığından yavaş yavaş babasını utançla, üzüntüyle düşünür olmuştu. O böylece büyürken albay 2-3 ayda bir kaçar, hapisten kaçan bir sabıkalı gibi gizlice Paris'e gelirdi. Guy Norman teyzenin Marius'u ayine getireceği saatte Saint-Sulpice Kilisesi'ne yerleşirdi. Orada teyzenin arkasına dönüp bakmasından korkarak bir fil ayağının ardına gizlenip kımıldamadan, soluk bile almaya cesaret edemeden çocuğuna bakardı. Bu yüzü yaralı adam yaşlı bir kızdan korkuyordu. Vernon papazı Rahip Mabeuf'le dostluğu buradan geliyordu. Bu sayın rahip Saint-Sulpice'in mallarını yöneten kurul üyelerinden birinin kardeşiydi. Çocuğu seyreden bu adamın alnından yüzüne inen yara izi, gözlerindeki iri yaşlar rahibin kardeşinin gözüne çarpmış, tam bir erkeğe benzeyen, öyleyken bir kadın gibi ağlayan bu adam dikkatini çekmişti. Bu yüz hafızasında yer etmişti. Bir gün abisini görmek için Vernon'a gittiğinde köprü üzerinde Albay Pommerci'ye rastladı, Saint-Sulpice'deki adam olduğunu anladı. Bunu rahibe de anlattı, her ikisi bir vesileyle albayı görmeye gittiler, ondan sonra da sık sık görüştüler. Albay önceleri çok az konuşuyordu, sonraları içini döktü. Böylece rahiple üye bütün hikayeyi, Pommerci'nin çocuğunun geleceği için kendi mutluluğunu nasıl feda ettiğini öğrendiler. Böylece rahip ona derin bir saygı, sevgi duydu, albay da sevgiyle bağlandı. Zaten tesadüfen her ikisi de samimi, iyi yürekliyseler, bir yaşlı rahiple yaşlı bir asker kadar hiç kimse kolayca birbirleriyle kaynaşıp bağdaşamaz. Aslında ikisi aynı insandır. Biri aşağıdaki ana yurt için, öbürü yukarıdaki ana yurt için fedakarlık eder. Başka farkları yoktur. Yılda iki kere 1 Ocak'ta, bir de Saint-Georges yortusunda Marius babasına teyzesinin yazdırdığı bir örnekten kopya edilmişe benzer mektuplar yazardı. Bay Guy Norman ancak buna izin veriyordu. Baba bunlara pek şefkatli karşılıklar yazıyordu ama dede bunları okumadan cebine tıkıyordu. 3. Rekisan. Dipnot, Latince nur içinde yatsınlar. Marius'un bildiği bütün dünya Bayan Döte'nin salonuydu. Burası hayata bakabildiği tek pencereydi. Bu pencere karanlıktı. Oradan ona sıcaktan çok soğuk geliyordu, günden çok gece görünüyordu. Bu garip topluma girerken sade neşe ışık olan bu çocuk, orada kısa zamanda üzüntülü bir kimse oldu, daha bu yaş için uygun olmayan bir ağırbaşlılığa erişti. Bütün bu ağırbaşlı, garip kimseler arasında kalmış, çevresine ciddi bir şaşkınlıkla bakıyordu. Ondaki bu şaşkınlığı arttırmak için her şeyi el ele vermişti. Bayan Döte'nin salonunda yaşlı, soylu, pek saygıdeğer hanımlar vardı. Bunların soyadları Matan, Noe, Levis'ti. Bunu Levi diye telaffuz ediyorlardı, Cambie'de Cambis diyorlardı. Bu eski çağ yüzleri, İncil adları çocuğun aklında ezberlemekte olduğu Tevrat'la karışıyordu. Hepsi sönmek üzere olan ocağın çevresinde yeşil örtülü lambayla yarı aydınlanmış olarak sert çizgili yüzleriyle, kır ya da ak saçlarıyla ancak hüzün veren renkleri seçilebilen, başka bir çağdan kalma uzun elbiseleriyle halka olup otururlar. Pek seyrek olarak haşmetli, aynı zamanda dehşetli olan sözler söylerlerdi. Küçük Marius da onları ürkek gözlerle seyreder, kadınları değil de din kitabındaki yaşlı aile başkanı erkeklerle ruhani sınıf mensuplarını, gerçek yaratıkları değil de hayaletleri gördüğünü sanırdı. Bu hayaletlere bu eski salonun müdavimleri olan birçok rahiple birkaç asılzade de katılıyordu. Bayan Döberi'nin Yardım Derneği Başkanı Lassene Markisi, Charles Antoine takma adıyla şiirler yayımlayan Valori Vicontu, genç olmasına rağmen ağarmaya yüz tutan bir başı, sırma saçaklı al kadife, oldukça açık yakalı elbiseleri bu karanlıkları ürküten, güzel nüktedan bir eşi olan Beaufremont prensi, Fransa'nın orantılı nezaketi en iyi bilen adamı, Corvalis de Pinoz markisi, iyiliksever, çeneli, yaşlı bir adam olan Amandre Comte, kralın çalışma odası denilen Louvre Sarayı kütüphanesinin direği Chevalier de Portugy, saçları dökülmüş, yaşlı olmaktan çok yaşlanmış, ihtiyarlamış bir kimse olan Bay de Portugy'nin anlattığına göre 1793'te 16 yaşındayken onu asker kaçağı diye prangaya mahkum etmişler. 80'lik bir ihtiyar olan kendisi gibi kaçak Mirepoix piskoposuyla birlikte zincire vurmuşlar. O rahip olarak kaçakmış, kendisi asker olarak kaçak. Olay Toulon'da geçmiş. Görevleri gündüz giyotinle öldürülenlerin başlarını, vücutlarını gece gidip toplamakmış. Sırılsıklam gövdeleri sırtlarında götürürlermiş. Kırmızı kürek mahkumu pelerinlerinin enselerine gelen tarafı kandan kabuk bağlamış. Bu kabuk sabahları kuruymuş, akşamları ıslak. Buna benzer acı hikayeler pek boldu Bayan Döte'nin salonunda. Orada Mara'yı lanetlerken Trestaio'nu methederlerdi. Bulunmaz cinsinden birkaç milletvekili iskambil oynardı. Bay Tibor Duchalard, Bay Le Marchand de Gomicourt, sağın ünlü alaycısı Bay Corne Dincor. Kısa pantolonlu, sıska bacaklı yargıç de Ferret de bazen Bay de Talleyrand'a giderken bu salondan geçerdi. Artua Kontu'na eğlence arkadaşlığı etmişti. Campaspa'nın karşısında diz çöken Aristoteles'in dört ayak üstünde yürütmüş, böylece gelmiş geçmiş yüzyıllara bir yargıcın nasıl bir filozofun öcünü aldığını göstermişti. Rahiplere gelince bunlardan biri Rahip Halma'ydı. Yıldırım'daki yazar arkadaşı Bay Laros bir gün ona kim 50 yaşında değil ki, belki birkaç toy delikanlı demişti. Ötekiler de şunlardı: kralın vaazcısı Rahip Le Tourneur. Daha ne kont, ne piskopos, ne bakan, ne de senato üyesi olmayan, düğmeleri eksik, eski bir rahip cübbesi giyen Frayssinou, Saint-Germain-des-Prés'nin papazı Rahip Keravenan. Ayrıca papanın vekili de vardı. O sırada Nisibis başpiskoposu Sayın Maki'ydi, daha sonra kardinal oldu. Düşünceli bir hali olan uzun burnuyla göze çarpardı. Aynı sıfatla nitelenen biri daha, İtalyan rahibi Palmieri. Bu da papanın evine bağlı ruhanilerden, papalık kuruluna katılan 7 üyeden biriydi, pek önemli Liberyen Bazilikası'nın piskoposluk kurulu üyesi, ermişlerin avukatı, Postulator di Santi'ydi. Yani ermişler sınıfına katılma işlerine bakıyordu. Bu aşağı yukarı devlet şurası cennet şubesinin istida dairesi baş yardımcısı demek gibi bir şeydi. En sonunda iki kardinal vardı: Bay de la Luzerne ile Bay de Clermont-Tonnerre. Luzerne kardinali bir yazardı, birkaç yıl sonra konservatörde Chateaubriand'la yan yana makaleler yazma şerefine erecekti. Bay de Clermont-Tonnerre ise Toulouse başpiskoposuydu, sık sık Paris'e, Bahriye ve Harbiye Bakanı olan yeğeni Toner Markisi'nin yanına yazlığa geliyordu. Yukarı kalkan cübbesinin altından kırmızı çorapları görünen, neşeli, ufak tefek bir ihtiyardı. İhtisası, ansiklopediden nefret etmek, çılgınlar gibi bilardo oynamaktı. O zamanlar yaz geceleri Clermont-Tonnerre konağının bulunduğu Madame Sokağı'ndan geçenler durup bilardo bilyelerinin çarpışmasını, kardinalin keskin sesiyle "Karist başpiskopos vekili Sayın Kotra, işaret koy, rahip karambol yapıyorum" diye haykırdığını duyarlardı. Kardinal de Clermont-Tonnerre'i Bayan Döte'nin salonuna kırklardan biri olan dipnot Fransız Akademisi üyeleri, en samimi dostu eski Senli piskoposu Bay de Roqueler getirmişti. Bay de Roqueler uzun boyu akademiye muntazam devamı ile ün kazanmıştı. Meraklılar akademinin toplantıları yaptığı Kütüphaneye bitişik odanın camlı kapısından her perşembe günü genellikle ayakta duran, yeni pudralanmış, mor çoraplı, görünüşe göre papazlığını göstermek için sırtını kapıya dönen eski Sanli piskoposunu seyredebilirdi. Çoğu kilise adamı olduğu kadar saray mensubu da olan bütün bu ruhaniler Bayan Döte'nin salonunun ağırbaşlılığına bir kat daha ağırbaşlılık katıyorlardı. Bunlardan başka 5 de senato üyesi vardı. Villeray Markisi, Talaro Markisi, Herbovil Markisi, Vicomte d'Ambre, Valentinois Dükü salonun kibar görünüşünü daha da artırıyorlardı. Bu Valentinois Dükü her ne kadar Monaco prensi ise de, yani yabancı bir hükümdar prensse de, Fransa hakkında, şövalyelik hakkında öyle üstün bir bilgisi, saygısı vardı ki her şeyi onlar açısından görüyordu. Kardinaller Roma'nın Fransız şövalyeleridir, lordlar da İngiltere'nin Fransız şövalyeleri diyen odur. Zaten bu yüzyılda devrimin her yerde olması gerektiğinden bu derebeyi salonu daha önce de söylediğimiz gibi bir burjuvanın yönetimindeydi. Burada Bay Guy Norman hüküm sürüyordu. Paris'in kraldan yana olan yüksek tabakasının özü, cevheri buradaydı. Şöhretleri, hatta kralcı bile olsa karantinada tutuyorlar, yanlarına yaklaştırmıyorlardı. Şöhrette daima anarşi vardır. Chateaubriand buraya girse düşen baba etkisi yaratırdı. Dipnot, devrimden çok önce tiyatroda Paris halkının siyasi fikirlerini yansıtan bir kişi. Bu eskiye bağlı topluma hoşgörüyle cumhuriyete katılan kralcılar girebiliyordu. Comte Beugnot buraya düzeltilmek için kabul edilmişti. Bugünün soylu kişi salonları artık o salonlara hiç benzemiyor. Şimdiki Saint-Germain mahallesi inanç gevşekliği içinde. Bugünkü kralcılar, onları övmek için söyleyelim, hepsi demagog. Bayan Döte'nin evinde çevre üstün olduğundan zevk de büyük bir nezaket çiçeği altında zarif, azametliydi. Buradaki alışkanlıklarda gömüldüğü halde gene canlı kalan eski devrin ta kendisi olan irade dışı inceliklerin her çeşidi vardı. Bu alışkanlıklardan birkaçı hele dilde pek garip görünüyordu. Yüzeyde kalan bilgi sahipleri sadece eskimiş, modası geçmiş olan şeyleri taşra işi sanıyordu. General karısına gene Madame la General deniyordu. Albay karısına Madame la Colonel denilmesi de büsbütün kullanılmaz bir deyim değildi. Pek sevimli Bayan de Leon, besbelli Longueville, Chevreuse düşeslerini hatırlayarak kendi prenses ünvanı yerine o şekilde anılmayı tercih ediyordu. Creki Markizi de Madame la Colonel adını almıştı. Tuileries Sarayı'nda kralla teklifsizce konuşurlarken ona haşmet meyap demeyip kral demek inceliğini işte bu küçük yüksek tabaka icat etmiştir. Çünkü onlara göre haşmet meyap sıfatını bu mevkiyi ele geçiren kirletmişti. Orada kişileri olayları yargılarlardı. Şaşırmada herkes birbirine yardım ediyordu. Elindeki bilgiyi herkes birbirine iletiyordu. Matuzalem, dipnot, Nuh'un dedesi 969 yıl yaşamıştır. Epimenides'e bilgi veriyordu. Dipnot, yarı tarihi, yarı efsanevi Giritli bir filozof, 57 yıl uyumuştur. Sağır olaylardan koru haberdar ediyordu. Goblenz'den beri geçen zamanı yok sayıyorlardı. Dipnot, devrimden kaçanların toplandığı yer.